Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Hadis usulü dersinde bugün zayıf hadis başlığındayız. Devam et ahi.
Zayıf hadis. Zayıf, sahih veya hasen hadisin sıfatlarının kendisinde bir araya gelmediği hadistir. Zayıf hadise merdut hadis de denir.
Burada örnek, sahih ve hasen hadisin şartları nelerdi? Bunun sıfatları. Geçtiğimiz hafta bunu işledik. Birincisi, beş tane ittifak edilen şartı vardı. Birincisi, ravilerinin adil olması. İkincisi, ravilerinin zabit olması. Üçüncüsü, ittisal-ü senet. Yani bütün ravilerin birbirine yetişmiş, birbirlerini görmüş olmaları. Dördüncüsü, şaz olmaması. Ve beşincisi, illet barındırmaması, illet taşımaması. Bu beş şartı taşımayan hadise, bu beş şarttan birini veya birkaçını veya hepsini.
Dördüncüyü taşımayan değil mi?
Herhangi hani biri olabilir. Herhangi biri olabilir. Zayıf hadisten bahsediyoruz.
Zayıf.
Hasen hadis zapt kusurlarında sahihten ayrılıyor. Zayıf hadis bu şartlarda bir veya birkaçında veya tamamında problem olan hadistir. Buna merdut hadis de denir. Daha önce hadisleri makbul hadisler ve merdut hadisler diye ayırmıştık. Makbul hadisler sahih ve hasen hadisler. Yani delil getirmeye elverişli, hüccet değeri olan, bağlayıcılığı olan hadisler sahih ve hasen hadislerdir. Merdut olanlar ise zayıf ve uydurma rivayetlerdir. Bu yani zayıf hadis merdut hadislerdendir. Örnek?
Örnek. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın veçiyle sadece cennet istenilebilir. Bu hadis zayıftır. Zira istinadındaki Süleyman bin Muaz et-Temimi zayıftır.
Evet, bu hadis ravilerinden birisinin zayıf olması sebebiyle zayıf olduğuna hüküm olunan bir hadis. Ebu Davud rivayet etmiştir bu hadisi.
Hükmü zayıf hadis ile akidede, hükümlerde ve faziletlerde delil getirmek caiz değildir. Bazı şartlar yerine geldiği takdirde amellerin faziletleri, tergip ve terhip, teşvik ve sakındırma konularında menkıbe zikrinde rivayet edilebilir. Zayıf hadisi rivayet etmek için alimler şu şartları koymuşlardır, koşmuşlardır. 1. Kitap ve sünnete aykırı olmayacak. 2. Rivayet edilen zayıf hadis hükümler hakkında olmayacak, amellerin faziletleri hakkında olabilir. Ancak hadis fazilet hakkında olmakla beraber hüküm de içerirse bu şartın dışında kalır. 3. Rivayet edilen hadisin sahih olmadığı açıklanacak.
Evet, şimdi zayıf hadis hüccet değildir. Bununla delil getirmek ne hüküm meselelerinde, ne akide meselelerinde, ne fazilet meselelerinde delil getirmek zayıf hadise caiz değildir. Zira zayıf hadis zannın bile zayıfını ifade eder. Ve Allah Azze ve Celle zanna tabi olmayı yasaklamış, zanna uyanları kınamıştır. Zayıf hadisin rivayeti için ne demişiz? Mesela amellerin faziletleri. Tergip ve terhip, yani teşvik ve sakındırma konularında, menkıbe zikrinde, yani herhangi bir şahsın faziletleri hakkında veya herhangi bir beldenin fazileti hakkında, bu konularda zikredilmesi, rivayet edilmesi caizdir. Hüccet getirilmesi değil. Yani hükme medar kılınması caiz değildir zayıf hadisin. Fakat mesela ikinci maddede bunu şu şekilde izah etmişiz. Rivayet edilen zayıf hadis hükümler hakkında olmayacak, faziletler hakkında olabilir ama faziletler hakkında olsa bile hüküm içeren bir hadis olmayacak. Örnek vermek gerekirse duha namazı sahih hadislerle sabit olan bir namaz. Kuşluk namazı diğer adı. İşrak namazı veya evvabin namazı diğer adı. Bu konuda işte duha namazı kılmanın faziletini ifade eden zayıf hadisler zayıf olduğunu belirtmek şartıyla rivayet edilebilir. Bunun rivayet edilmesi caizdir. Lakin bununla hüccet getirilemez. Şayet mesela duha namazı sahih hadislerle sabit olmasaydı bu hadisleri bu konuda rivayet etmek de caiz olmayacaktı. Ha, şimdi hüküm içerdiği takdirde bunun da rivayeti caiz değil. Ne demek şimdi? Mesela duha namazı kim 12 rekat duha namazı kılarsa diye gelirse bir hadis, bu hadis hüküm içeriyor. Yani duha namazının 12 rekat kılınabileceği hükmü var bakın burada. Sahih hadiste ne kadar geliyor halbuki? 8 rekat. Bunun gibi. Burada bu getirilmez. Yani aslında faziletini ifade ediyor ama faziletle birlikte hüküm de içerdiği için o hadisten sakınmak gerekir. Kitap ve sünnete, sahih sünnete aykırı olmaması birinci şartı. Yani elimizdeki hadis mesela ne denmiş şurada? Allah'ın veçiyle sadece cennet istenilebilir. Böyle bir hadisi zayıf olduğunu belirtmek şartıyla rivayet etmek caizdir. Çünkü bu kitap ve sünnete aykırı bir hüküm içermiyor. Veya kitap ve sünnette mevcut olmayan yeni bir hüküm getirmiyor. Dinde mevcut olan, yani kitap ve sünnete uygun olan bir konuyu biraz daha pekiştirici mahiyette bir içeriği var bu hadisin. Bu sebeple Ebu Davud Rahimullah sünnende bu hadisi zikretmiştir. Yani rivayet etmiştir. Rivayet edilen hadisin sahih olmadığı açıklanacak. Açıklanmalı. Yani onun zayıf olduğunu biliyorsa, zayıf olarak biliyorsa açıklamalı. Ama bazen muhaddis bunun zayıf olduğuna dair illeti kendisine gizli kalmış olabilir. Bahsetmemiş olabilir. Sukut edip rivayet etmiş olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela Taberani'nin kitabındaki birçok rivayetler gibi. Deylemi'nin kitabındaki pek çok rivayetler gibi. Hatta Tirmizi, Ebu Davud, mesela Tirmizi sahih der hadise. Fakat başka muhaddisler Tirmizi'nin vakıf olamadığı bir illetini teşhis edip o hadisin zayıf olduğunu tespit etmiş olabilirler. Tirmizi kendi ilmiyle amel ettiği için ona bir vebal yok. Ama biz onun zayıf olduğunu öğrendikten sonra hiçbir şey demeden işte Tirmizi sahih demiştir deyip bildiğimiz hakikatten onu gizleyerek şey yaparsak aynı kusurlu malı satıyor gibi bir duruma düşeriz. Evet. Meta'inul aşera.
Abi zayıf hadisi amel edilmez. Öyle mi yani?
Evet.
Sadece faziletli olduğu zaman amel
edilmez. Sahih bir aslı, kitap evet. Ve sahih sünnette aslı bulunan bir konuda yani mevcut olan bir hükmün faziletini beyan eden bir zayıf hadisi zayıf olduğunu belirtmek şartıyla rivayet etmek caizdir.
Diğer türlü amel edilmez.
Amel edilmez, evet.
Peki zayıf hadisler hocam, mesela zayıf hadis yazıyor. Mesela çok çok zayıf.
Şimdi çok zayıf ve zayıf. Geçtiğimiz hafta bundan bahsetmiştik. Çok zayıf ne demek, zayıf ne demek? Mesela zayıf dediğimiz zaman hafif-i zapt olan bir ravinin, yani zapt kusuru olan bir ravinin rivayet ettiği hadis. Yani zaptında kusurlu, ezber yanılması var. Adaletinde problem yok. Yani dindar birisi, yani Allah'tan korkan, sadık, dürüst birisi ama ezberinde hatalar ediyor. Yani pek çok zahit kimselerde bu görülmüştür. Yani ibadet ehli, diyanet ehli, haramlardan sakınan, farzları yerine getiren birisi ama gaflet, çokça gaflet eden birisi. Mesela Yahya bin Said el-Ensari Rahimullah diyor ki, benim bir komşum var diyor, kendisinden diyor teberrük için dua isterim. Yani bana dua etmesini isterim diyor. Ama diyor bir bakla tanesi hakkında şahitlik etse şahitliğini kabul etmem diyor. Yani bu işe ehil olmamasına işaret ediyor.
Peki şey olsa abi, bir şey daha sorabilir miyim? Diyelim ki bir hadis 4 kişi rivayet ediyor. 3 kişi, bu 2 kişi çok sağlam sahabelerden. Diğer ikisi de yani onlar da sağlam ama yani diyelim ki... Yani
bizim burada kişiler derken kastımız şu. Mesela şuradan Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyelim. Ondan diyelim kaç tane sahabe rivayet etmiş? 3 tane sahabe. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Şurada Ebu Eyyub el-Ensari diyelim.
Biri de çok zayıf bir kişi yani.
Birisi de İbni Mesud. Sahabede zayıf yok. Bu tabaka bak. aynı hadisi 3 tane sahabe rivayet etmiş. Bu tabaka. Sonra tabi'in tabakasına geliyoruz. Ebu Hureyre'den 3 kişi almış. Ebu Eyyub'dan almış. İbn Mesud'dan tabi'in almış. Bunlar da birer tane ravi almış diyelim. O getirmiş şu tabakada, tebeut tabi'in tabakasında. Diyelim şu zayıf. Yani adaletinde bile zayıf olsa, yani fasık bir ravi veya bidat ehli bir ravi veya yalancı bir ravi bile olsa, şu rivayetler sabit olduktan sonra şunun bir zarar olmaz hadise. Aynı metni rivayet etmiş. Yani şahitlerle hadis sahihtir. Şimdi şu tarike biz şunları görmedik. Tek tarik gelmiş düşünelim. Tek tarik gelmiş biz şunları görmedik. Şu ravilerden mesela Ebu Eyyub'dan ve İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen tarikler buna şahit denir. Buna şahit rivayet denir. Sahih li gayrihi denir. Eğer şu tarikler sahihse. Bunlar şahittir. Ama Ebu Hureyre'den bu tabakadan başka bir ravi daha rivayet ediyor. Aşağı doğru iniyor. Bu ravinin rivayetine de mutabi denir. Niye? Aynı sahabeden rivayet ediyor. Aynı sahabeden geldiği zaman destek rivayet ona mutabi deniliyor. Mutabaat deniliyor buna da. Başka bir sahabeden geldiğinde buna da şahit deniliyor. Yani aynı içerik, aynı hadis, aynı içeriğin desteklendiği tarikler geldiği zaman bu şahit oluyor. Şimdi düşünün, şu zayıf, bu şiddetli zayıftı. Yani yalan veya fısk gibi şiddetli zayıfa sebep olan çok zayıf dediğimiz bir rivayet. Şu da zayıf fakat zayıflığı hafif olan bir rivayet düşünün. Bunun zayıflığı hafif. Bu bunu desteklemez. Neden? Çünkü bu çok zayıf. Ama şunu da zayıf düşünün. Çok değil. Hafif zayıf. Bu bunu buna şahitlik eder ve hasen derecesine çıkarır. Anlaşıldı mı? Eğer şu çok zayıf olsaydı, şu da çok zayıf olsaydı, şu zayıfı asla desteklemezdi. Ama hafif zapt gibi, yani ezberinde ufak tefek yanılgılar ama adaletinde düzgünse bunlar birbirini destekler. Metainul aşera.
Metainul aşera. Metain, yaralamak manasına gelen taane fiilinden alınma bir kelimedir. Metain-i aşera ise ravilerin adalet ve zapt durumlarının tespitinde göz önünde bulundurulan 10 hale denir. Ravinin cerhine sebep olan hallerin 5'i adaletiyle 5'i de zaptıyla ilgilidir.
Yani adaletiyle ilgili 5 tane taan edilen, yani cerh konusunda değerlendirilen 5 tane husus var. Bir de zaptıyla ilgili 5 tane husus var. Bunlardan en ağırından en hafifine doğru adaletle ilgili olanları 1.
Kizb. Ravinin hadiste yalan söylemesi.
Yani hadiste yalan söylemesi. İki. Hadisle ilgili olarak yalan söylemesi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına yalan uydurmaz. Bu en ağırdır. Bu çok zayıf kılan sebeplerden.
2. Töhmeti kizb. Yalan söylemek ithamına maruz kalması.
Evet. Yalanla itham edilmesi. Yani kesin olarak ispatlanmamış ama mesela bazı rivayetler vardır. Meşhur sikaravilerin rivayet ettiklerine zıttır. Ve metin olarak da münker bir metin içerir. Diğer ravilerine bakarlar. Diyelim 10 tane ravisi var. 9 tanesi hep bilindik. Adaletiyle, zaptıyla bilindik raviler. Ama bir tanesi tanınmıyor, bilinmiyor. Bundan şüphelenilir. Yani bunu bu uydurmuş olabilir derler. Metin uydurma bir metindir. Yani ters, sahih kaidelere ters bir metin. Buna töhmeti kizb deniliyor. Yani kesin yalancıdır değil de itham edilmiş. Yalanla itham edilmiş.
3. Fısk. Dinin yasakladığı hallere düşmesi.
Büyük ya da küçük günahları açıktan işlemesi. Küçük günahları açıktan işlemeye ısrar etmesi, devam etmesi.
4. Bidat. Bidatçılık.
5. Bile bile bidat işlemesi. Kendisine bidatı hakkında uyarılmış olmasına rağmen bidatında ısrar etmesi, devam etmesi.
5. Cehalet. Ravinin bilinmemesidir.
Buradaki cehalet, ravinin cahil olması değil, yanlış anlaşılmasın. Ravinin kendisinin tanınmamasıdır. hiç bilinmemesi. Yani bir tane ravi, diyelim şöyle düşün. An racülin, bana bir adam rivayet etti. Bu cehaletül ayn'dır. Müphem ravi, cehaletül ayn. Veya bir isim var ki böyle bir isimde bir şahıs var mı yok mu gerçekte o bile bilinmiyor. Bunu cehaletül ayn'dan cehaletül hal derecesine çıkarmak için en az iki tane sika, güvenilir ravinin bu isimden rivayet etmiş olması lazım. Bu cehaletül aynlıktan cehaletül hal derecesine çıkarır. Yani iki tane sika böyle bir şahıstan rivayet ettiği zaman diyelim Ali oğlu Veli.
Ondan sonra gene.
Ali oğlu Veli diye bir adam var mı yok mu gerçekten? Bir tane sikanın rivayeti yetmiyor. İki tane sika rivayet edecek. Ali oğlu Veli'den o da rivayet etmiş. Ama onun cerh ve tadil olarak hali halen daha bilinmiyor. Bu sadece böyle bir şahsın varlığına delildir.
Sonra meçhulül hale düşüyor.
Meçhulül hali olmuş oluyor o zaman. Yani mestur deniliyor buna da.
Böyle bir varlığı gerçek.
Ha, var oluyor. Ama bu sika mıdır değil midir?
Cerh edilemiyor.
Sika mıdır değil midir bilinmiyor. Bu niye önemli? Cehaletül ayn, meçhulül ayn olan bir ravi rivayet ettiğinde bu şiddetli zayıfken meçhulül hal olan ravinin rivayeti hafif zayıflıktır.
Sika güvenilir demek değil mi?
Evet.
Hafif
güvenilir ve zayıf. Evet.
Yani İbn-i İbban onları belli değil.
Evet.
İbn-i İbban sadece Allah alem onları
şey, güvenilir mi değil mi oldu
şey sayıyor herhalde. Ama.
Evet. İbn-i İbban'ın başkaları tarafından kabul edilmeyen bir kaideyle amel etmez sebebiyle. Mesela İbn-i İbban bir ravi hakkında meçhulül hal olarak bilinen ravilerden. Bunlardan birisi hakkında sika dediğinde İbn-i İbban'dan bu tevsik kabul edilmez. Yani dikkatli davranılır. Çünkü İbn-i İbban'ın kaidesine göre bir ravi hakkında eğer cerh eden bir sebep yoksa asıl olan adalettir der. Buna göre hükmeder. Ama burada İbn-i İbban'ın dikkatten kaçırdığı bir husus var. Bunun adaletini biliyoruz sadece. Bu sikalığa yeterli değildir. Çünkü sika dediğim bir ravi aynı zamanda zabit olmalı. Adil ve zabit demektir sika.
Diğer şartlar da
güzel. Evet.
Zaptla ilgili olanlar ise bir.
Burada bak buraya kadar sayılan 5 mesele, 5 madde şiddetli zayıf sayılma sebepleridir. Yani bir ravinin rivayetinin zayıf mı yoksa şiddetli zayıf mı onu bilmeye yarayan şey işte bu 5 madde. Bundan sonrakiler ise zayıflığının hafif görülmesine sebep olacak cerhlerdir. Evet.
Zaptla ilgili olanlar ise 1. Gaflet, dikkatsizlik. 2. Kesretul galat veya fuhşul galat. Çok hata yapmak.
Evet.
3. Su'ul hıfz.
Su'ul hıfz, kötü ezberleme.
Kötü ezberlemek. 4. Vehm. Hadisleri karıştırmak, ne rivayet ettiğini bilmemek.
Evet.
6.
5.
5. Muhalefetus sikat. Sika ravilere muhalef rivayetlerde bulunmaktır.
Evet.
Bu ravide ilk 5 bir ravide ilk 5 halden birisi bulunduğu takdirde o ravi adalet vasfını kaybeder. Adalet vasfını kaybeden ravinin hadisi ise reddedilir.
Evet.
Zaptla ilgili hallerden birine sahip olması halinde ise ravi zapt vasfını yitirir. Gerek adalet gerekse zapt vasfını kaybeden ravi ise cerh edilmiş demektir.
Yani öyle durum olabilir ki hem adalet vasfını kaybetmiş hem zapt tam anlamıyla mecruh yani metruk olan ravi budur.
Bunlar hafif zayıfa mı geçiyor?
Zaptla ilgili olanlar hafif zayıflık.
İşte hani bundan öncekiler şiddetli zayıf.
Evet.
Şu 5 maddedir hafif zayıflık.
Bu raviler hakkındaki şiddetli zayıflık ve hafif zayıflık sebebi. Bir de isnadın durumuyla ilgili şiddetli zayıflık ve hafif zayıflık sebepleri var. Şimdi zayıfın kısımlarında inşallah gelir.
Zayıfın kısımları. 1. Şiddetli olmayan muhtemel.
Muhtemel zayıf deniliyor. Hafif zayıfa muhtemel zayıf deniliyor. Muhtemel şu manada yani başka bir tarikle, kendisi gibi olan başka bir tarikle hasen olmaya ihtimali olan.
İhtimal.
Sahih olmaya ihtimali olan hadistir.
Desteklenebilir
hadis.
Ravisi hadisi yazılan ancak tek kaldığında hüccet olmayan kimsenin hadisidir. Yahut isnadında inkıta, kesinti irsal veya tedlis bulunan hadistir. Böyle bir hadis kendisi gibi zayıflığı hafif olan başka bir hadisin şahit ya da mutabi olmasıyla kuvvetlenerek hasen li gayrihi derecesine çıkabilir.
Şahit ve mutabiyi açıklamıştık az önce. Yani hangisi şahit olur, hangisi mutabi olur. Şimdi isnatla ilgili olan sebeplere de işaret etmişiz burada. Mesela birisi inkıta, diğeri irsal. İrsal ile inkıta tanım olarak birbirine benzer ama kesintinin olduğu yer bakımından birbirinden ayrılır. Eğer tabi'in ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arasında sahabe yoksa, inkıta buradaysa buna mürsel deniliyor. İrsal deniliyor yani buna. Bu mürsel. Neymiş? Mürsel hadis hafif zayıf türündendir. Eğer sahabeden ravisi var ama tabi'inden ravisi yok veya daha aşağıdakilerden bir ravisi düşmüşse bu inkıtadır. Munkatı rivayet deniliyor. İnkıta bulunan rivayete. İnkıta kesinti demek, kopukluk demek. Bu da hafif zayıflık sebebidir. Bir de tedlis bulunan hadis. Tedlise ayrıntılarına, çeşitlerine ilerideki bab başlıklarına geleceğiz. İki, şiddetli zayıf.
Ravisi itham edilmiş olması, yalancı olması, çokça yanılması veya ezberinin kötülüğünden dolayı terk edilmiş, metruk olan, meçhulül ayn olan veya metni şaz yahut münker olan yahut muddal peş peşe iki veya daha fazla ravisi düşmüş olan rivayetlerdir. Böyle bir rivayetle mutabaat gerçekleşmez ve şahit olarak da gelmez.
Evet, ravisi itham edilmiş olması metainül aşere içerisinde adaletle ilgili cerh sebeplerinden. Yalancı olması yine öyle. Çokça yanılması veya ezberinin kötülüğünden dolayı terk edilmiş olan, yani normalde ezber zaptla ilgiliydi değil mi? Burada çokça yanılması sebebiyle terk edilmiş olan ravi diyoruz özellikle. Metruk olan ravi. Yani bunun zayıflığında ittifak etmiş bütün muhaddisler. O kadar çok yanılmış ki, yani akı kara, karayı ak gösterecek şekilde. Yani bu hataları çokça yapınca artık terk edilmeyi hak etmiş. Metruk olmuş. Böyle bir ravinin hadisi de, yani metruk denilmişse, o da şiddetli zayıftır. Ondan sonra meçhulül ayn olan, az önce meçhulül aynı izah ettik. Yani müphem olan, mesela bir adam bana rivayet etti diyor. Bu adam kim? Belli değil. Bu meçhulül ayn'dır. Müphem denilir buna. Müphemi sonra açıklayacağız ayrıntılarıyla. İsim verse bile, mesela bazen şöyle bir durum olmuş. Mesela İbn-i Lehiya gibi. İbn-i Lehiya aslen sika bir raviydi. Fakat kitaplarının yanmasından sonra ihtilata da vuruyor. Hafıza karışıklığına da vuruyor. Ve rivayetleri karıştırmaya başlıyor. Bu sadece metinlerde karıştırmıyor. Ravi isimlerinde de karıştırıyor. Mesela Muhammed bin Mervan ismini Mervan bin Muhammed diye zikredebiliyor. Mervan bin Muhammed diye zikrettiği zaman Allah Allah, Mervan bin Muhammed diye bu tabakada böyle bir ravi yok. Kim bu? Yani Muhammed bin Mervan dese o var. Ama Mervan bin Muhammed diye zikrediyor. Veyahut da karıştırıyor. Mervan bin Ahmet diyor. Ravinin ismini de karıştırıyor. Mervan bin Ahmet deyince Mervan bin Ahmet diye bir şahıs yok. Böyle bir hadis ravisi yok. Böyle bir hadis rivayet etmiş değil bu adam. Bunu bilerek yapmıyor. Yani karıştırmadan dolayı yapıyor. Bu sefer Mervan bin Ahmet. Kim bu Mervan bin Ahmet? Bu meçhulül ayn'dır. Ama bir düşün. Abdullah bin Nehya'dan bir başkası da, yanılgısı olsun isterse, o da bunun durumunda olsun, Mervan bin Ahmet diye bir başkası da o tabakadan rivayet ediyor. O zaman anlaşılıyor ki Mervan bin Ahmet diye gerçekten bir ravi var. Yani bu meçhulül ayn olmaktan çıkıyor. Yani şiddetli zayıf olmaktan çıkıyor. Ama zayıf derecesinden kurtulmuyor henüz. Ta ki desteklenirse sadece o rivayeti kurtulur. Kendisi yine kurtulmuyor. Cerh ve tadili bilinmediği için buna meçhulül hal deniliyor. Cehaletül hal veya meçhulül hal. Evet, durumu belli değil. Cerh ve tadil olarak durumu bilinmiyor. Buna diğer bir tabirle mestur deniliyor. Yani meçhulden ayırmak için bazı alimler buna mestur demişlerdir. Mestur, setere kelimesinden gelir. Örtmekten gelir. Mestur da örtülü, kapalı yani. Durumu kapalı. Böyle bir adam var ama sika mıdır değil midir? Bu bilinmiyor. Ondan sonra bakın, metni şaz olan şiddetli zayıf. Metni şaz olan demek ne demek? Şahzı tarif ederken dedik ki sika bir ravinin, yani adil ve zabit bir ravinin sikalına kendisinden daha adil, tabi onun sıkalına bir zarar yok, rivayetiyle ilgili sadece, kendisinden daha adil, daha zabit olan, ezberi daha kuvvetli olan kişiye veya kişilere muhalif olarak tam bir aykırılıkla, yani cem edilemeyecek şekilde bir aykırı rivayette bulunması sebebiyle onun bu rivayetine şahıs deniliyor. Bu hadis sadece şiddetli zayıftır. Kişiyle değil. Ondan sonra metni münker olan, münker ile şahıs arasında şöyle bir fark var. Münker, zayıf bir ravinin kendisinden daha kuvvetli bir raviye aykırı rivayette bulunmasıdır. Muhalefet ettiği ravi sika olmayabilir. Zayıf, o da zayıf olabilir. Ama derece bakımından kendisinden daha kuvvetlidir.
Bir daha tekrar edebilir misin hocam?
Münker, zayıf bir ravinin kendisinden daha kuvvetli olan raviye muhalif rivayetidir. Mesela zayıf bir ravinin sika bir raviye muhalefeti münkerdir. Zayıf bir ravinin, zayıf dahi olsa kendisinden daha kuvvetli olan raviye muhalefeti de münkerdir. Yani o da zayıf bir ravi ama bunun zayıflığı daha fazla. Yani mertebe olarak kendisinden üstün olan birisine muhalefeti münkerdir. Bu da şiddetli zayıftır. Yani münker hadiste demek ki mutabaata ve tariklerle desteklenmeye gelmez. Şahit getirmeye elverişli değildir. Ondan sonra mu'dal. Bakın munkatı dedik ki bir tane ravinin düşmesi. Munkatı isterse 3-4 tane yerde olsun. Diyelim 10 tane ravi var ya zincirde. Başta bir düşmüş. İrsal var. Yani tabi'in sahabeyi zikretmeden Allah Resulü'nden rivayet etmiş. Sonra bu tabi'inden rivayet eden kişi tebeut tabi'in olması lazım. Tebeut tabi yok arada. Daha aşağıda birisi rivayet etmiş. Arada bir inkıta var. Sonra aşağıda bir inkıta daha var. Buna bir yerde munkatı, iki yerde munkatı veya üç yerde munkatı diye inkıta denir. Buna mudal denmez. Mudal peş peşe iki ravinin düşmesidir. Peş peşe iki ravinin düşmesidir. Yani munkatın ne kadar munkat olursa olsun o hafif zayıfken mudal, yani desteklenmeye elverişlidir munkatı rivayet. İsterse iki yerde, üç yerde munkatı olsun. Ama mudal rivayet şiddetli zayıftır. Bu şahide ve mutabata elverişli değildir. Bakın şimdi, burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı. Bunu herkes bilmez, herkes dikkat etmez. Ve şahit getirirken son asırlarda bazı araştırmacıları bu hataya çokça düştüğünü de görüyoruz. Mesela Katade Rahimullah tabiinde ama tabiinin küçüklerinde. Şimdi Elbani Rahimullah mesela kadının yüzünün avret olmadığına delil getirmek için zayıf bir hadisi destek olarak getiriyor. Mesela Halid bin Dureyk Ayşe radıyallahu anh'a da rivayet etmiş. Munkatı bir rivayet. Bu Ebu Davud'daki. İşte şurayla şuradan başkasının gözükmesi yaraşmaz diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Esma radıyallahu anh'a. Bu Halid bin Dureyk'in Ayşe radıyallahu anh'a yetişmemiş olması sebebiyle munkatı bir rivayet. Zayıf. Zayıf bir rivayetin kuvvetlenmesi için ne olması lazım? Bunu destekleyecek en az kendi kuvvetinde bir zayıf olması lazım. Ama Şeyh Elbani ne yapıyor? Mürsel bir rivayet getiriyor. Fakat bu aslında mu'dal bir rivayettir. Mesela Katade. Katade'nin mürselini getirmiş. Katade'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edebilmesi için arada iki tane ravi düşüyor. Bir tane değil.
Mürsel olmuyor o zaman.
Tabii aslında mu'dal oluyor. Ama tabi'in olduğu için teknik olarak buna mürsel deniliyor. Tabi'in işte sahabeyi zikretmeden Allah Resulü'nden rivayet etmiş. Ama öyle tabi'ler var ki mesela düşün Katade bunu kimden rivayet etmiş olabilir? Ayşe radıyallahu anh'dan. Ayşe radıyallahu anh'dan işitmedi Katade. Yani Ayşe radıyallahu anh'dan vasıtalı olarak işitti. Bak bir Ayşe'yi zikretmedi. Misal. İki, Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet eden büyük tabiyi de zikretmedi. İki tane ravini atlamış oluyor. İki tane raviyi atlamış olma ihtimalinden dolayı tabinin küçüklerinden gelen rivayetler, mürsel rivayetler şedid-ü zaaf kabilindendir. Şiddetli zayıf türündendir. İki, Elbani Rahimullah'ın getirdiği bu rivayet başka bir açısından da zayıftır. Zayıflığı şu, ravilerinden Said bin Büşeyr veya Said bin Beşir diye bir ravi var. Bu zayıf. Bu zayıf. Katade'den rivayet eden Said bin Beşir zayıf bir ravidir. Yani bu isnadın kendisi zayıf. Artı iki yerde muğdal. İki tane ravi peş peşe düştüğü için muğdal. Artı bir sebep daha. Münker bir rivayet. Sahih olan rivayete de aykırı bir rivayet. Bu açıdan şu rivayet şuna şahit veya mutabi gelmez. Şimdi demek istediğimiz şu burada. Rivayet mürsel görünebilir ama tabiinin küçüklerinden geldiği zaman mürsel bir rivayet şiddetli zayıf türünden olur. Çünkü iki tane ravi düşme ihtimali vardır. Bir sahabe düşmüştür, bir de tabiinin büyüklerinden birisi düşmüştür. Yani doğrudan mesela Katade kimden almış? Diyelim Enes'ten, Enes'e yetişmiştir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet etse, Enes'ten rivayet ettiğini bilsek burada problem yok. Ama sahabeyi zikretmediği zaman tamam da bu belki kendisine yetişmediği bir sahabeden gelen bir rivayet. Belki arada iki tane ravi var. Yani bu kuvvetli bir ihtimal.
Aynı olaysa büyük ihtimal Ayşe radıyallahu anh'tan.
Büyük ihtimal aynı olaydan bahsediliyor. Ne Esma radıyallahu anh'a ne Ayşe radıyallahu anh'a böyle bir yani arada tabiinin bir rivayeti olmaksızın Enes Katade Rahimullah bunu rivayet edemez. Artı burada mürselin zayıf olma sebeplerinden birisi şu. Şimdi birisi şöyle diyebilir. Mesela tabiin sahabeyi zikretmiyor burada. Sahabe güvenilir. Yani sahabenin bilinmemesi neden zarar veriyor? Sahabeyi zikretmiyor ama belki bu tabiyi kendisi gibi başka bir tabiiden aldı bunu. Doğrudan sahabeden almadı. Biz sahabeden aldığını bilmiyoruz. Mürseldeki zayıflık bu yüzden. Sahabeden aldığını bilsek tamam zaten. Sahabeden aldığını bilsek mürsel olmaktan çıkar zaten. Ama kendisi gibi bir tabiinden işitmiş olabilir.
Münker rivayeti bir daha açıklar mısın abi?
Münker rivayet zayıf bir ravinin kendisinden daha kuvvetli olan bir raviye muhalif bir metinle rivayette bulunmasıdır. Münker konusunda şöyle bir anekdot daha düşelim. Münkeri bazen bunu mesela şahit getirmeye elverişli değildir bu söylediğimiz bu tarife uygun olan münker. Yani zayıf ravinin kendisinden daha kuvvetli raviye muhalefeti münkerdir ve bu hüccet olmaz. Yani şahit ve mutabaata da delil gelmez. Ama şuna dikkat edin. Hadis ıstılahları oturmadan, yerleşmeden önce eskiden bazı alimler, bazı muhaddisler tek kalmış bir ravinin rivayetine münker diyorlardı. Buna dikkat etmek lazım. Bu istişhata elverişlidir, mutabaata elverişlidir böyle bir rivayet halbuki. Mesela münkerul hadis diyorlar bir ravi hakkında. Ravi hakkında münkerül hadis denmesi şu manada. Mesela bu muhaddis, bu değerlendirmeyi yapan muhaddis bu raviyi tanımıyordur. Veya tek kalmıştır. Bir tane hadisi rivayet etmekte sadece o rivayet ediyor. Buna münkerül hadis demişler. Aslında kastettikleri mutlak fert. Mutlak fert. Mutlak fert şu demek. Bir hadis var ki sadece bu ravi rivayet ediyor. Başka kimse rivayet etmiyor. Yani eski muhaddisler buna münker demişler. Yani bu ıslahların oturmasından sonraki münker değil bu. Yani zayıf olan münker değil bu. Garip hadise demişler yani bir nevi. Buna dikkat edilmesi lazım. Ona ileride ayrıntılı örnekler vereceğiz. Burada
mürsel neydi abi? Mürsel de zayıf.
Mürsel tabii zayıf. Hafif zayıf.
Tabiinde mi?
Tabiinin sahabeyi atlayarak, sahabe ismini zikretmeksizin doğrudan Allah Resulü'nden rivayet etmesi. Örnek.
Mecmuuz Zevaid'de zikredildiğine göre Bezzar Fadailu Şehir Ramazan'da İbn Şahin ve Fadailu Ramazan'da Abdülgani Makdisi Seleme bin Verdan Enes bin Malik radıyallahu an yoluyla rivayet ediliyor.
Ediyorlar.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. İlk basamağa çıktı ve amin dedi. Sonra ikinci basamağa çıktı ve amin dedi. Bu rivayetin isnadındaki Seleme bin Verdan ezberi bakımından zayıftır. Enes radıyallahu anh'ten sikaların ravilerine uygun olmayan rivayetlerde bulunmakla eleştirilmiştir. Ancak onun zayıflığı şiddetli değildir. İbn Şahin Fadailu Şehri Ramazan'da bu hadisi Sabit el-Bunani Enes radıyallahu an yoluyla rivayet etmiştir. Burada Sabit Seleme bin Verdan'a mutabat etmiştir. Ancak Sabit el-Bunani tarikinde Muammel bin İsmail vardır. O da ezbere bakımından zayıftır. Bu tarikin zayıflığı şiddetli olmadığından rivayet yolları birbirini kuvvetlendirerek Hasen Ligayrihi mertebesine çıkarmaktadır.
Evet, bu rivayet dikkat ettiniz mi? Şimdi Fadailu Ramazan kitabında İbn-i Şahin, Bezzar Müsned'inde ve Fadailu Ramazan'da yine Abdülgani Mahdisi Seleme bin Verdan yoluyla Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmişler. Yani Seleme bin Verdan'a kadar ulaşan tarikte bir problem yok. Ama Seleme bin Verdan sahabe değil. Ney bu? Durumu neymiş? Ezberi bakımından zayıf. Yani hafifüz zapt. Demek ki bir mutabat veya şahit getirmekle bunun rivayeti kurtulabilecek bir rivayet. Şimdi mutabat arandığında başka bir tarikle karşılaşıyoruz. Sabit el-Bunani'de. Sabit el-Bunani sika, sept bir ravi, sağlam bir ravi. Fakat Sabit'ten rivayet eden Müemmel bin İsmail miydi?
Evet.
Müemmel bin İsmail hıfzı zayıf bir ravi. Yani bunun da ezber problemi olan bir ravi. Şimdi bu da hafifüz zapt. Yani zayıflığı hafif zayıflık bunda. İkisi de şiddetli zayıf değil. Buna mutabat deniyor. Aynı sahabeden gelmiş. Şuradaki kusuru bak burada sabit gideriyor. Şuradaki kusuru da şunun şuradaki ravisi gideriyor. Bu tabakada bu ravi gideriyor. Ne oluyor? İkisi birlikte hüccet oluyor. Hasen derecesine çıkıyor. Hasen ne gayrihi derecesine çıkıyor. Aleyküm selam.
Devam edeyim mi?
Yeterli ahi. Allah razı olsun. Anlaşılmayan, bugünkü dersle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı?
Haftaya merfu hadisten devam edeceğiz.
İnşallah.
İsmailoğlu, bu sahih ya da hasen dememiz için adalet şart değil mi?
Tabii.
Yani zapta, zayıflıkta mesela hasen derecesine, hasen olanın sahih derecesine çıkartabiliyor ama...
Adalet yani adalet şart. Mutlaka şart. Adalet olmadı mı zayıflık başlıyor. Şiddetli zayıflık başlıyor.
Burada biz hadislerin ravilerinin de şeyini bilmemiz lazım değil mi hocam? Yani durumlarını, bizim yaşlarını, burada, tarihleri, tabii, yaşadığı tarihleri...
Hadis ilimleriyle böyle ayrıntılı olarak ilgilenecek kimsenin bunları bilmesi lazım. Ama bizim burada şu an verdiğimiz bilgi, yani birinci seviye olarak verdiğimiz bilgi, durum bilgisidir. Yani bir hadise neden sahih deniliyor, neden hasen deniliyor, neden birini sahih deniliyor, öbürü hasen veya zayıf diyor. Bunların iyi anlaşılması için. Çünkü bunları bilmeyen bir adam hadisler konusunda şüphe duymaya başlıyor. Yani hadislerde işte karma karışık, birini sahih dediğine birisi zayıf diyor falan. Bu cehaletten ileri gelen bir şey. Bu basit bir şey değil. Yani bu ilim basit bir ilim değil. Kişi mesela manavdan sebze alırken, meyve alırken iyisini seçer. Bizim de dinimiz kitap ve sünnete dayalı olduğu için, yani dinin yarısını hüküm olarak, yani vahyin yarısını diyelim, bağlayıcı delillerin yarısını hadisler oluşturduğu için, kişi bu konuda sahih olanı, zayıf olanı bilmedikçe, bu konuda emin olmadıkça sağlam bir din kuramaz. Çünkü vahyin aslı Kur'an-ı Kerim. Yani dinin aslı estağfurullah Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i de anlamak ancak sahih hadisleri bilmeye bağlı. Çünkü zayıf hadislerle Kur'an'ı anlamaya kalkarsan yanlış anlarsın. Yanlış yorumlamalar olur. Sahih hadislerle bilirsen maksada ulaşırsın. İmanı da, tevhidi de, ibadetleri de, edebi de, ahlakı da hepsini ancak bu bilgiyle elde edebilirsin. Herkes muhaddis olamayabilir. Herkes hadis uzmanı olamayabilir. Ama hadis uzmanı kimseler kendisine şahitlik ettiği zaman, şu hadis sahihtir, bu hadis zayıftır diye şahitlik ettiği zaman ve bu muhaddisler arasında eğer farklı, mesela birisi diyor ki şaz, öbürü de hayır bu şaz değildir, şu sebepten dolayı bu sahihtir diyor. Böyle bir illet çatışması olduğu zaman kişi bunu değerlendirebilecek bir vasıta olmalı. Yani Müslüman bu vasıta olmalı ki neyle amel edeceğini bilsin. Şimdi senelerce, 30 sene süren bir davetle Türkiye'de İnsanlar güya hadis ehli, hadis ehlini savunuyor ama bu konuda bilgisi yok. Bu konuda bilgisi olmayınca başta kendi arasında amel edecek konularda cahil kalıyor. İşte bu hoca böyle diyor, bu hoca böyle diyor. Yani Müslüman böyle bir durumda olmamalı, olamaz. Bunlar asgari bilgilerdir.
Zayıf hadis, rivayet faziletli olmadığı sürece biz rivayet de edemiyoruz ama, öyle mi abi?
Evet.
Şimdi mesela şey okuyoruz mesela, diyelim kitapta zayıf hadis yazıyor.
Aleykümselam.
Bunu mesela kardeşin mesela bir dini bir amel yapacak yani, ibadet yapacak. Bunu gitti hani sen işte şu hadise göre diyemezsin, yani zayıf olduğunu bile bile söyleyemezsin.
Tabii onu hüküm olarak çıkaramazsın. Bazen şöyle sorular,
yani.
Soru işaretleri geliyor. Ahi bak şimdi. Mesela Bizden yani. Olmayanlar kitabını görmüşsünüzdür. Evet. Orada zayıf hadisleri de zikrettik. Konu bütünlüğüne baktığın zaman, bazen sitede de yazıyorum bu tip şeyleri. Mesela bir makale yazıyorum. Bu konuda gelen delilleri, hadisleri zikrediyorum. Bu hadis zayıfmış, niye delil getiriyorsun diyor. Şimdi bakın, biz bu hadisi, zayıf olan hadisi delil getirmiyoruz. Öndeki hadise diyorum ki mesela, hasenli gayri diyorum. Altında zayıf hadisi zikrediyorum. Niye? Çünkü bu zayıf hadis bu tarikle hasenli gayri derecesine çıkmıştır zaten. Onu belirtmek için bu tarik zayıf. Yani o hadis kuvvetlendi, hasen derecesine çıktı. Mesela bir bapta getiriyorsun bir hadisi. Diyelim evvabin namazı veya kabir azabıyla ilgili 30 tane sahih hadis zikretmişiz. Aynı metinle, bak aynı metinle zayıf bir tarifle de gelmiş. Hatta şiddetli bir zayıf da olabilir o. Onu da zikrederim ben.
Sahih olduğu için yani.
Tabii sahih, aslı sahih.
Aslı yani, sahih olduğu için.
Hadis zayıf yani olmuş. Ravileri zayıf olsa bile bu metin mahfuzdur. Bu tamam, metin korunmuştur. Bu manayla. Ama altına ben zayıf diye not alırım. Niye? Çünkü mesela diyelim hadis İbn-i Ömer radyalanmadan sabittir, mahfuzdur. Fakat İbn Mesud radıyallahu anh'ten zayıf bir tarikle gelmiştir. Ben bunu istinas deniyorum buna. İstinas için bunu zikrederim. Fakat şurada zikrettiğimde zayıf olduğunu belirtirim. Çünkü aynı isnadı, aynı numaralı hadisin isnadını kullanarak birisi sahih diyerek karşıma çıkmasın diye. Bu isnat zayıf. Aynı, ama bu metin sahih.
Benzerinde şey var ya, aynı mesela hükümle ilgili sahih tabii, hadisi olduğu için onu da belirtiyorum.
Tabii.
Şaz neydi abi?
Şaz
aklınıza gelmedi yani.
Sika, güvenilir bir ravinin.
Derste yani farklı anlattınız yani. Bana farklı geliyordu o yüzden abi. Yani,
tam bak güvenilir bir ravinin, güvenilir sika bir ravinin, kendisinden daha güvenilir raviye muhalif, aykırı rivayette bulunmaz. Aleyküm selam. Aykırı rivayette bulunmaz.
Şimdi
veya şöyle mesela. Ben
yani sahih oluyor o zaman şaz.
Yok. Şaz görünüşte sahih gibi ama
görünüşte
zayıf.
Yani
isnadına baktığın galiba zaman sahih gibi.
Tamam.
Sahih gibi yani ravilerine baktığın zaman sahih gibi gözükür ama metin bakımından zayıftır.
Mesela
şöyle düşün, biz şurada kaç kişiyiz?
10.
10 kişi diyelim. 9-10 kişi. Bak şimdi bu mecliste ben bir şey söylüyorum.
Evet, tamam.
Bu kalem siyahtır diyorum. Tamam mı? Buradan 9 kişi diyor ki işte Ebu Muaz dedi ki falanca kalem hakkında siyah dedi. Bir kişi de çıkıyor diyor ki o da güvenilir normalde. Hayır beyaz dedi diyor. Bunlara muhalif düştüğü için bu adamı itham da edemiyoruz. Sika. Yanılgı olabilir. Ama şu metinde doğru olan hangisidir?
Kalem.
Siyah.
Siyah.
Yani bu kadar insan siyah dedi diyor. Bir kişi hayır beyaz dedi diyor. Yani bu durumda o raviyi de itham etmiyoruz. O raviyi de sağlama alıyoruz. Yani güvenilirliğine herhangi bir leke getirmiyoruz. Ha, bu çoğalırsa yani bir tane mesele değil, 10 tane mesele, 100 tane mesele hep bu muhalefet ediyor. Evet. O zaman işte bu itham edilen bir duruma düşüyor.
Anladım, anladım. Peki bu şahsı,
o zaman münker
oluyor. Rahi şey bakımından, sahabe arasındaki mesela konular bakımından gelen hadise bakımından onlara şahs diyemiyoruz değil mi abi?
Sahabeden dolayı şaz demiyoruz. Sahabelerde yani böyle bir klasmana sokmuyoruz. İşte şu sahabe şu sahabeden daha güvenilirdir. Böyle bir şeye giremiyoruz. Yani şazlık hükmünde sahabelerin bir etkisi yok. Sonraki ravilerde meydana çıkıyor.
Tabi'in,
tebe'ü tabi'in, sonrakiler.
Sonrakilerine bunlar mesela gelen şeylere şazlık tabii, değil mi?
Tabii. Sahabe değerlendirmedir. Mesela şöyle düşün. Yani bazıları bunu yapmışlar da o yüzden. Yani akılcılar yapmış daha çok. Teknik olarak bu tabire etki etmez. Tercih sebepleri vardır sahabe arasında. Mesela Hulefai Raşidin, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ın bir hadis rivayet ettiklerinde bu dördü. Buna aykırı olarak diyelim Vail bin Hucur rivayette bulunmuş. Aynı mesele hakkında tamamen aykırı. Bu durumda tercih sebebi olarak biz Hulefai Raşidin'den geleni tercih ederiz. Ama Vail bin Hucur'un rivayetine şaz demeyiz. Şazlı sahabeden dolayı vermeyiz. Ama sonraki ravilerden dolayı olabilir.
Hocam, bir de ben şöyle bir şey anladım. Şimdi bu münker rivayette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına ters düşme durumundan dolayı münker olmuyor değil mi yani? Hani bir uygulama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş.
Metin olarak münker denir. Hadis ıslahları tabirinde münker o değil. Münker zayıf ravinin kendisinden daha güvenilir. Daha kuvvetli bir raviye muhalif rivayette bulunmaz veya sıkalara muhalifette bulunmaz.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına ters olduğundan dolayı değil yani.
Değil. O farklı bir konu.
Bu da ilmiye bir şey. Anladın mı? Sigara abi de.
Yani şeriata, şeriata aykırı demek, bak. Şeriat sen neyle belirlersin?
Yani Kur'an sünnet.
Kur'an ve sünnetle. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselam sünnetini sünnetle değil mi? Hadislerle belirlersin. O zaman bu rivayete münker diyebilmen için hangi hadis aykırı bunu getirmen lazım. Şimdi bazen afaki söylüyor adam. İşte bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatına aykırı. Hangi hadise? Bunu getiremiyor. Kafasında bir sünnet belirlenmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için ona aykırı görüyor bu adam. Bu değil. Hadisi getirecek. Şu hadisi aykırı diyecek ki münker denilebilsin. Mesela adam ayakkabıyla namaza diyor ki işte peygamber pis değildi, temizdi. İşte ayakkabıyla namaz kılmaz peygamber diyor. Halbuki mütevatir bu hadis. Ayakkabıyla namaz kılmak. Yani bu afaki olmaz. Mutlaka hadisi getirirsin. Bu hadise aykırı bir şey. Yani bu tarihte zayıf bir ravi oluyor. Mesela biz şeyde geçen hafta şunu örnek verdik münker rivayete. Hadis Müslim'de. Sahih Müslim'de. Sahih Müslim'de ama aynı bizim işte mesela Bizden Olmayanlar kitabında zikrettiğimiz gibi babın mahfuz metni yani metni kurtaran, başlığı kurtaran kısmı sahih hadiste gelmiş. Fakat zayıf hadiste bununla ilgili bir ayrıntı var. Bir kelimeyi açıklıyor. Mesela sahih hadiste geçen bir kelimeyi zayıf bir hadis açıklıyor. Misal. Ben bu sebeple bunu zikretmiş olabilirim. Zayıf diye de belirtmişim aşağıya. Şimdi Müslim Rahimullah da sahihinde mesela ayakta içen midesine ne indirdiğini bilseydi kusmak isterdi. Bak mahfuz metin bu. Bu hadisi Ebu Hureyre tarikinden Ömer bin Haşim miydi? Ömer bin Harun muydu ravinin ismi? Şimdi hatırlayamadım. Bu zayıf bir ravi. Müslim diyor ki burada yani şunu demek istiyor. Mahrunen rivayette bulunduğu zaman zayıf raviden. Yani bu hadisi sikalara uygun bir metinle rivayet ettiğinde bu ravi zayıf ama bu metni uygun bir şekilde rivayet etmiş. Yani kendisi zayıf olsa da hadise bir zararı yok diyerek sayında bunu zikrediyor. Mahrunen bu şekilde rivayetlerde bulunuyor Müslim. Ama bu mahrunen rivayetlerinde çokça problem çıkıyor. He, burada da böyle bir münkerlik var. Bak şimdi mahfuz metin Enes radıyallahu anh'ten ayakta içen midesine ne indirdiğini bilseydi kusmak isterdi. Bak bir haber var. Emir değil bak.
Kussun değil.
He, kussun lafzını Ömer bin Harun yoluyla zayıf bir tarikle getiriyor. Demek istiyor ki Ömer bin Harun zayıf ama bak bu rivayet de sikalara uygun rivayette bulunmuş diyor. Ama uygun değil işte. Müslim'e göre uygun. Ama emir kipi ile haber kipi arasında fark olduğu için aslında uygun değil. Ve bu münker bir rivayet. Bu lafızla rivayet etmek münkerdir. Bu yüzden Şeyh Elbani bu rivayete münker diyor.
Müslim'de geçen abi Allah razı olsun iki secde arasında ellerini kaldırmazdı. Ama Buhari'nin el kaldırma kitabında şey nefi edilmiştir mi?
Şimdi ispat eden nefyedene mukaddemdir kaidesi var. Yani haber olan rivayetlerde ispat eden nefyedene mukaddemdir, önceliklidir. Nefyeden reddeden, yoktur diyen, ispat eden vardır diyendir. Şimdi ellerini kaldırdı diyen ispat edendir. Kaldırmadı diyen ise nefyedendir. Burada ispat eden nefyedene tercih edilir. Çünkü ispat edende fazladan bir bilgi vardır. Bu adam yalan söylemiyor el kaldırır dediğinde. Değil mi? Gördüğünü söylüyor. Bu da gördüğünü söylüyor. Kaldırmadı diyor ama. Ama bunda fazladan bir bilgi var. Bu sebeple ispat eden nefyedene tercih edilir. Ama diğeri de yalanlanmaz.
Bu Kabe içindeki namaz,
namaz meselesinde olduğu gibi. Buna sıkanın ziyadesi tabiri geliyor. Yani şaz ile sıkanın ziyadesi arasında fark var.
İmam sikadan üstün müydü? Şey yönden. İmam deyince sikadan üstün oluyor.
Tabii. Evet. Bazen imam olur ama zayıftır. Ebu Hanife imamdır ama zayıf.
Hocam Buhari şey hangi değil. Dönemde yaşamıştı?
Hicri 3. asır.
Yani Tebe-i Tabi'in mi?
Tebe-i Tabi'inden sonraki tabak hemen. Hemen peşi.
Diğer şeyler mezhep imamların çıkışından önce mi oluyor?
Sonra.
Sonra oluyor.
Ahmet bin Hanbel ile çağdaş.
Çağdaş da aynı çağ ama genç, daha genç.
Evet, daha genç.
Alimler abi, Ebu Hanife rahmetullah için yani zayıf mı derlerdi?
Tabii. Daha şiddetli Yahudi diyen var, kafir diyen var.
Şeytan diyen
var.
O İmam Bahri,
saptırıcı diyorlar.
İlk birinci şeyi ona mı reddi abi?
Nasıl? Refulye'deyin mi? Aynen. Evet, tabii. Refulye'deyin. Sahihinde de bazı insanlar dediler ki diyor ya, onlar hep Ebu Hanife'ye reddiye.
İlk kelimede başlıyor zaten.
Bu kafada giriyor. Bir de şeyi soracağım. İki sıkanın birbirinden ayıran hani biri daha
tercih şayan.
Hani onun ayırma tercihi neye göre abi?
Ezber yeteneklerine göre.
Başka bir şey.
Mesela yani. Bunu muhaddisler bilirler. Mesela şimdi düşün. Şube bin Haccac. Şube bin Haccac imam. Yani bu ilimde imam, sept, tam bir otorite. Bir başka ravi bununla kıyaslanamaz. Ali İbnül Medini böyle. Abdurrahman bin Mehdi böyle. Yani bu imamlar, ya bunların mertebesinde olan imamlar, rivayetlerde çokça meşhur olmuş, imamlığıyla meşhur olmuş imamlarla, mesela bir tane bir ravi düşün ki bu çok fazla rivayette bulunmamış. Sika, yani sikalığına şahitlik edilmiş bu ravinde. Ama diyelim Şube'ye veya Abdurrahman bin Mehdi'ye rivayetinde muhalefet ediyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve ehdeke la şerike lek ve estağfurike ve etûbü ileyke.